3. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette benim için çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz diyor. Bu büyük bir tesellidir. Bu harika bir teşviktir. Benim için çocuklarımın gerçeğin izinde yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz. Yuhanna Efes'teki kilisenin çobanıydı ve birçok kişinin Rab'be iman etmesini de sağlamıştı. Şimdi ihtiyar bir adam olduğundan Asya'nın her tarafına dağılmış olan öğrencilerinin gerçekte yürüdüklerini duymak onun için büyük bir sevinç oluşturuyordu. Burada yine gerçekte yürümek, doğru doktrinde ve kardeşlere sevgiyle yürümek anlamında kullanılır. Onun çocukları oldukları bu şeylerden belli oluyordu. Hizmetim boyunca Rab'be yönelttiğim kişilerden haber almak bugün benim için büyük bir sevinçtir. Biz hala gerçekte yürüyoruz dediklerinde ve belki de bir kutsal kitap kilisesinde olduklarını ve Rab'be hizmet etmeye çalıştıklarını anlattıklarında bu benim yüreğimi sevinçle doldurur. Benim derslerime katılan genç vaizlerin şimdi gerçeği savunduklarını duydukça bu benim yüreğimi sevinçle dolduruyor. Ünlü yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee şöyle anlatıyor. Kızım günümüzdeki birçok insan gibi. Babasının eski moda biri olduğunu düşünüyor. Geçenlerde kendisine öğretmenlik etme ayrıcalığına kavuştuğum genç bir vaizi dinlemeye gitti. Kocasıyla birlikte onu dinleyip döndükten sonra bana onun ne kadar harika olduğunu ve mesajının ne kadar görkemli olduğunu söylemeye geldi. Sanki ne olduğunu daha önce hiç duymamışım gibi bana mesajın ne olduğunu anlattı. Bu bana çok tuhaf bir şekilde bildik geldi ama kızıma hiçbir şey söylemedim. Sadece o bana ne kadar harika olduğunu anlatırken dinledim. Sonra baba biliyor musun sen artık gençlere hitap edemeyebilirsin ama o gençlere hitap ediyor. Kilisesi gençlerle dolu dedi. Gülümsemekten kendimi alamadım. Adamın mesajının benim mesajlarımdan biri olduğunu ona söylemeyi istemedim. Mesajı verdiğinden ötürü mutluydum. Kızımın da benim onu verişimi duymuş olduğundan eminim ama babası verirken onun için bir şey ifade etmemişti. Çünkü ben eski moda biriydim. Ama bu genç, zeki çocuk benim mesajımı bugünkü gençlerin konuştuğu ve benim bilmediğim sözcüklerle vermiş ve benim mesajım birdenbire yepyeni bir mesaj olmuş. Bunun için kendimi kötü hissettiğimi düşünebilirsiniz. Bunun benim yüreğimi ne kadar büyük bir sevinçle doldurduğunu bilemezsiniz, diyor. Değerli yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee. Değerli dostum, Yuhanna'nın neler hissettiğini anlayabildiğimi sanıyorum. Benim için çocuklarımın gerçeğin izinde yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz, dedi Yuhanna. Bu harikadır. Buna sevinmekten başka bir şey yapamazsınız. Özellikle de hayatınızın son demlerine gelmişsiniz ve önünüzde uzun yıllar yoksa. Benim geleceğim ardımda ve ben yeni yetişen bu vaizlerden ötürü seviniyorum. Ve onların eğitimine büyük bir katkım olduğunu ve gençlerin onları duymak için akın akın geldiklerini görmekte harika olurdu. 3. Yuhanna 1. bölüm 5. ayette sevgili kardeşim, sana yabancı oldukları halde kardeşler için yaptığın her şeyi içten bir bağlılıkla yapıyorsun der. Gaius'un Yuhanna'nın çocuklarından biri, Yuhanna'nın Rab'be yönelttiği kişilerden biri olduğu belliydi. Davranışları doktrinine uygundur ve bu gerçekleştiğinde harika olur. 5, 6, 7 ve 8. ayetler arasında Yuhanna, Gaius'u sözün gerçek öğretmenlerini kabul edip ağırladığı için över. 2. Yuhanna'da elçi sahte kardeşleri kabul etme konusundaki inanları uyarmaktadır ama 3. Yuhanna'da inanları gerçek kardeşleri kabul etmeleri için yüreklendirmektedir. Daha önce kandırılmış olmanız sizi gerçek kardeşleri kabul etmekten alıkoymamalıdır der. Radyo hizmetimizi çok harika bir şekilde destekleyen bir bayan tanıyorum. Kiliseyi pek sevmez ve geçenlerde bunun nedenini de öğrendim. Kadın dul ve yalnız birisi. Katıldığı birkaç kilisede pek ilgi ve sevgi görmemiş. Hatta bazıları kendisine takılıp alay bile etmiş. İnanın bana bu onun tamamen kilisenin aleyhine dönmesine neden olmuş ve şimdi kiliseden pek bahsetmek istemiyor. Doğrusunu isterseniz ben onu bu tür şeyler yapmayarak gerçek tanrı adamlarının olduğu iyi bir kutsal kitap kilisesine gitmeye teşvik ettim. Birçoğumuz sahte kardeşler tarafından hayal kırıklığına uğratıldık ve kandırıldık. Ama bunun Rab'den olduğuna inandığımız hizmetleri desteklememizi engellemesine izin vermemeliyiz. Bu kadın şimdi sadece radyo hizmetlerine destek veriyor. Doğrusunu isterseniz ben hatalı olduğunu da düşünüyorum. Radyoyu desteklemekte hatalı olduğunu düşünmüyorum ama bir iki kötü deneyimin sizi kilisenin karşıtına döndürmemesi gerekir. Yuhanna 2. mektubunda bizlere dünyaya birçok aldatıcının geldiğini söylemiştir. Neden? Gaius gibi olup biraz ruhları ayırt etme armağanını kullanmıyorsunuz diye sorar. Kilise ve radyo hizmeti dahil Tanrı'dan olduğuna emin olmadığınız hiçbir şeyi desteklemeyin. Tanrı sözünün bildirildiğine emin olun. Kardeşleri sevdiklerinden emin olun. Yuhanna günümüz için çok değerli konulardan söz eder. Gerçek hayattan bahsetmektedir. Gaius'u gerçek kardeşleri Rab'de desteklemeye teşvik eder. 3. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette onlar kilise önünde sevgine tanıklık ettiler. onları Tanrı'ya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin der. Bu kardeşler bir yolculuktan dönüp Yuhanna'nın kilisesine geliyorlar. Tapınmak için bir araya geldiklerinde Yuhanna'nın şu kardeşi görüyorum. Müjdecilik yapmaya gitmişti ve ondan birkaç söz duymak istiyoruz. Rabbin ona nasıl yol gösterdiğini ve onu nasıl bereketlediğini duymak istiyoruz dediğini tahmin edebiliyorum. Şu kardeş ayağa kalkıp şimdi bize bahsetsin ve oraya gittiğimde orada Gaius adlı bir kardeş vardı. Ve bu kardeş Tanrı'nın seçilmiş bir hizmetkarıdır. Bana evini açtı ama bunu herkes için yapmıyor çünkü beni sınadı. O kardeş sahte, yalan, dolan ile geçinen kişilere hiç taviz vermez, evine bile sokmaz. Beni de Tanrı sözünü bildirdiğimden emin olmak için sorguya çekti. Tanrı sözüne inanıp inanmadığımı ve sevgide yürüyüp yürümediğimi bilmek istedi. Beni sınadı ve Tanrı sözüne inanıp sevgide yürüdüğümü gördü. Bundan sonra bana yüreğini ve evini açtı ve harika bir paylaştığımız oldu diye anlattığını tahmin edebiliyorum. Şimdi Yuhanna Gaius'a yazar ve bu sözleri birkaç değişik kişiden duydum ve bunun yüreğimi nasıl sevindirdiğini bilmeni istiyorum der. Onları Tanrı'ya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin der. Yuhanna 2. mektubunda sahte üçkağıtçı öğretmenlere selam verenin onun kötü işlerine ortak olduğunu söylemişti. Ama şimdi Tanrı sözünü insanlara bildirenlere ve sevgide yürüyenlere yardım ederseniz iyi bir şey yaptığınızı söyler. Bu gerçekten de yapmanız gereken bir şeydir. Neden? 3. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette. Çünkü inanmayanlardan hiçbir yardım almadan Mesih'in adı uğruna yola çıktılar der. Yuhanna Gaius'a şöyle diyor. Bu kardeşler Rab'be güvenerek yola çıktılar. Ve sen onlara evini açtın. Bunlar gerçek kardeşler ve sen onları kabul ettin. Bu adamlar büyük bir fedakarlıkla gitmişlerdi. Maaş almıyorlardı. Herhangi bir ücretleri yoktu. Rab'be güvenerek yola çıkmışlardı ve insanlar onlara evlerini açmıştı. Bazı yerlerde kendilerine destek verilmiş, bazı yerlerde ise verilmemişti. İnanmayanlardan hiçbir yardım almadılar diyor. Dostum bu gerçek olanla olmayanı sınamanın bir başka yoludur. Sadece para toplamak için dinsel bir sahtekarlık olan bir şeyi, herkesin davayı desteklemesini sağlamaya çalışan bir şeyi destekliyor musunuz? Ya da desteklediğiniz şey bu Rabbin halkına bağlı olan Rabbin işi mi? Yuhanna bu gerçek adamların Yahudi olmayanlardan yani inanmayanlardan hiçbir şeyi kabul etmediklerini söyler. Radyo yayınlarımızda her zaman sadece inanlardan programı desteklemelerini istediğimi açıklığa kavuşturmak için harika bir bölümdür. İnanlı olmayan biri dinliyorsa vermemesini tercih ederiz. Programı dinlemesini ve yayınlarımızı almak için yazacağını umut ederiz ama doğrusunu isterseniz bizler kutsal kitabın yönteminin sadece inanlardan vermelerini istemek olduğuna inanıyoruz. Bu adamlar iman etmeyenlerden hiçbir şey almayarak yola çıkmışlardı. İman etmeyen kişilerden Rabbin işine vermelerini de istemiyorlardı. Bu görüşme katılmayacak birçok insan olacağını biliyorum ama Tanrı'nın sandığı çölde taşınırken sadece İsrailli kahinlerin omuzlarında taşınabiliyordu. Onu bir öküz arabasına bile koyamazlardı. Tanrı onu kahinlerin taşıması gerektiğini söylemişti. Ve günümüzde Tanrı'nın kahinleri inanlılardır. Her inanlı bir kahindir. Sizler ve benim günümüzde Rab İsa Mesih'i bu dünyaya taşımamız gerekir. Bu yüzden inanlı olmayanlardan vermelerini isteyemeyiz ama inanlardan özellikle de sadece Mesih'e iman etmekte kalmayıp aynı zamanda Tanrı sözünü bugün bildirmeye inananlardan vermelerini isteyebiliriz. Ve inanlardan vermelerini istediğimizden ötürü özür dilemiyoruz. Çünkü bu şekilde Rabbin işinin ilerleyeceğine inanıyoruz. 3. Yuhanna 1. bölüm 8. ayette bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz der. Yani onlara evinizi açarsanız, onları destekler ve onlara yardım ederseniz bu adamlarla ortak olursunuz. Yuhanna 2. mektubunda seçilmiş hanımefendiye imanı bırakıp yalan dolana sarılanları evine almaması için uyarı yapmaktaydı. Çünkü onları evine kabul ederse onların kötü işlerine de kendilerinin ortak olacağını söylüyor. Bu uyarı birisinin evinin kapısını sıkı sıkı kapatıp gerçek kardeşleri de kabul etmemesine neden olabilir. Yani bazıları sahte öğretmenleri ağırlamış olmamak için evlerinin kapısını herkese kapatabilir. Tabii ki bu doğru değil. Yuhanna bir dakika. Eğer bunlar ışıkta yürüyen insanlarsa, eğer sevgide yürüyen insanlarsa, gerçek ve doğruluk ilkelerinde yürüyorlarsa, kendilerinde Tanrı'nın hayatının bulunduğuna inanıyorlarsa onları kabul etmelisiniz der. Ben birisi kutsal ruhla konuşuyorsa bunu hissedebileceğinize inanıyorum. İlk kilisede günümüzde olduğundan çok daha iyi bir şekilde ruhları ayırt etme armağanı olduğundan eminim. Bizler onlardan daha çok kutsal kitap bildiğimiz halde onların sahip olduğu ruhları ayırt etme armağanına sahip olamadığımızı düşünüyorum. Bir adam Tanrı'nın işini yapan bir Tanrı adamı olarak saygınlık kazandığında desteklenmelidir. Gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz. Gaius onlara yardım ettiğinde Tanrı sözünü bildirmekte onlarla emektaş olmuştu. 3. Yuhanna 1. bölümde gördüğümüz Gaius çok harika bir adamdı. İlk kilisedeki o seçkin kutsallardan birisiydi. İlk kilisedeki bütün adamların böyle olmuş olduğunu umut ederiz ama üzülerek bildirmek isterim ki hepsi böyle değildi. Şimdi başka birisine, Diotrephes'e geliyoruz ve Yuhanna'nın bu kişi hakkında söyleyecekleri şöyledir. 3. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Kiliseye bazı şeyler yazdım ama aralarında en üstün olma sevdasında olan Diotrephes bizi kabul etmiyor. Musa eski antlaşmanın 5 kitabını yazdığı gibi Yuhanna da İncil'in 5 kitabını yazmıştır. Yuhanna'nın müjdesi, vahiy ve 3 mektup bu 5 kitabı oluşturmaktadır. Yuhanna'nın mektuplarını vahiy yazdıktan sonra yazdığı doğruysa bu mektup onun son mektubudur. 1. yüzyılın bitiminden sonra yazılmıştır ve o zamana kadar birçok harika inanlı gerçeğe ve kiliseye yönelmişti. Birbiriyle nasıl geçindiklerini merak edebiliriz. Hepsi de erdemli ve örnek olacak inanlar mıydı? Hepsi de Tanrı'nın üstün adamları mıydı? Hepsi de Mesih'in buna değer izleyicileri miydi? Gaius gibi gerçek Tanrı adamları, cesur adamlar, Tanrı ile ilgili şeyleri savunan bazı adamlar vardı. Ancak Diotrephes adlı bu adam gibi bazı adamlar da vardı. Bu adam Gaius'tan çok farklı bir bireydi. Diotrephes'in özelliği üstün olma sevdasıydı. Gaius sevinç getiren bir kardeştir ama Diotrephes bir diktatördü. Elçi Yuhanna'ya bile karşı çıktığı söylenmektedir. Yuhanna bu kiliseye belirli kişileri kabul etmelerini yazdı. Bunların arasında müjdenin çok iyi bir vaiz de vardı. Bu kişi adını bilmediğimiz o kutsallardan biridir. Bu kişinin adı Dimitrios'tu. Ama Diotrephes adlı bu adam onu kabul etmek istemez. Daha önce de bildirdiğim gibi ilk Hristiyanlar konukseverliği uyguluyorlardı. 1. Petrus 4. bölüm 9. ayette bundan söz eder. Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin. Paulus da 1. Timoteus 5. bölüm 9 ve 10. ayetler, Romalılar 12. bölüm 13. ayet ve Titus 1. bölüm 8. ayette aynı şeyden söz eder. Diotrephes bir vaiz miydi yoksa kilisesinde din adamı olmayan biri miydi? Bilmiyorum ama Yuhanna'nın kabul edilmelerini söylediği adamların hiçbirine evinin kapısını açmıyordu. Bunun nedeni ise üstünlük sevdasında oluşuydu. Onun yaşam felsefesi yönet ya da yok etti. İstediği şekilde hareket edecekti ve sonucunun ne olacağı onun için hiçbir şeyi fark ettirmiyordu. Yuhanna 8. ayette şöyle teşvik etmişti. Bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz. Günümüzde Tanrı çocuğunun içinde Tanrı sözünü verenleri desteklemesi için büyük bir itici his bulunmalıdır. Eğer bunu yapan bir vaiziniz varsa onu desteklemelisiniz. İlk kilisedeki uygulama buydu. Diotrephes havalara giren bir adamdı. Kurumluydu, gösterişi de seviyordu. Bir anlamda tavus kuşu gibiydi. Kendinden emin, hırslı. Bir balon gibi şişiyordu. Davul zurnayla karşılamanız gereken birisi. Bir yücelik alevi içinde geziniyordu. Diotrephes için işte böyle biriydi. Yuhanna ona karşı 5 suçlamada bulunacaktır. Birincisi, kilisede en büyük önderlik konumu onun olmalıdır. İkincisi, Yuhanna'yı kabul etmeyi reddeder. Üçüncüsü, elçiler hakkında kötü şeyler söyler. Dördüncüsü, müjde hizmetkarlarını, ülkeden geçenleri konuk etmeyi reddeder ve bunun nedeni açıktı. Konuşmayı kendisinin yapmak istemesi, vaazları kendisinin vermek istemesiydi. Beşinci olarak da hizmetkarları konuk edenleri aforoz etmişti. Yani Diotrephes kilisenin ilk yüceltilmiş yöneticisi olmak istiyordu. Ona karşı çıkmaya çalışırsanız vay halinizeydi. Eğer din adamı değilse pastörü için üzülüyorum. Kendisi başkanlığını sürdürsün diye pastörünü kontrol altında tutmaya çalıştığı düşüncesindeyim. Duyulan kişinin kendisi olmasını istiyordu. Diotrephes kendi fikirlerinde inat eden birisiydi. Kendisi alçalmak yerine kendini yüceltiyordu. Kutsal ruhun kendisini yeniden yaratmasına izin vermek yerine kendi kendini yetiştirmiş biri olduğunu da iddia ettiğine eminim. Kendi kendine yetiyordu ve kendi kendine hayranlıktan da suçlu olduğuna eminim. İnatçıydı, kendisiyle tatmindi ve kendisine güveniyordu. Bütün öğretileri ve vaazları kendisinin verebileceğini ve bu diğer adamların gelip hizmette bulunmasına ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Bunları söylerken bu adamı tanıyıp tanımadığınızı merak ediyorum. Günümüzde birçok kilisede Diotrephes gibi adamlar, kiliseyi yönetmek isteyen adamlar var. Uzun yıllar kilise hizmeti görmüş birisi olarak düşündüklerimi ve doğru olduğunu bildiklerimi dürüst bir şekilde söyleyebileceğimi düşünüyorum. Hiçbir teoriye dayanarak değil, yıllardır deneyimlerimle, öğrendiklerime dayanarak konuşuyorum. çok dindarmış numarası yaptıkları halde kiliseyi yönetmeye çalışan adamları tanıdım. Hizmet ettiğim kiliselerde böyle adamlar tanıdım ama Rabbe şükürler olsun ki onlarla fazla bir sorunum olmadı. Bazen bu yönetmek için her şeyi yapabilecek bir grup olarak karşınıza çıkabilir. Bu tür insanların Diotrephes gibi en üstün olma sevdasında olan bir bireyin ya da küçük bir grubun kilise ardına kiliseyi yıkışlarında bu uzun yıllarda seyrettim. Şimdi çok ağır olabilecek bir şey söyleyeceğim. İyi niyetli olabilen ama kiliseyi yönetmekten zevk alan pek çok insan var. Bir grup insanın önünde olmaktan zevk alırlar. Çoğu kez benim karşılaştıklarım kutsal kitap konusunda cahildirler. Tanrı sözü hakkında pek fazla şey bilmezler ama konuşmaktan çok zevk alırlar ve konuşmalarını dinlerken bazen başımı utanç içinde eğmeme neden olmuştur. Söyledikleri şeylerden bazıları tamamen kutsal kitaba aykırı, tamamen konuyla alakasız ve ölüdür. Sonra neden kiliselerinin üyelerini kaybettiğini merak ederler. İnsanların neden gelmediğini merak ederler. Nedeni çok belli. Kilisede sessiz kalması gereken birçok kişi var. Elçi Paulus'un sakin bir yaşam sürmeyi öğrenin deyişini hatırlıyor musunuz? 1. Selanikliler 4. bölüm 11. ayet. İşte bu ayette nasıl yaşamanız gerektiğini öğrendiniz diyor elçi. Gençlere konuşmayı öğretmeye çalışmak yerine onlara sessiz olmayı öğretmemiz gerekir. Çünkü söyleyecek bir şeyimiz olmadıkça, söyleyeceğimiz şey Tanrı'dan olmadıkça kilisede konuşmamalıyız. Birçok kişi kilisede önlerde olmayı istiyor. Günümüzde kilisede Diotrephes'le karşılaşmakla kalmadım, aynı zamanda bayan Diotrephes'lerle de karşılaştım. Kilisede solo söylememesi gereken bazı insanlar olduğunu da söyleyebilir miyim? Tanrı'yı yüceltmiyorlar ve bazen toplantıya yararları olacağına, toplantıya zarar veren ezgileri de söylüyorlar. Dostum, kilisede ayağa kalkıp ilahi söylemeye ya da konuşmaya başlamadan önce yüreğinizi araştırmanız gerekir. Bir ezgi söylemeden önce biraz konuşmaktan zevk alanlar var. Birçok kere verdikleri mesaj olabildiğince sahteydi, tanık oldum. Size o ezgiyi, yani ilahi neden söylemek istediklerini söylemeyi isterler. Neden sadece ezgiyi söylemiyorlar? İlahinin bir mesajı varsa, ilahi söyleyinin vermesi gereken bütün mesaj bu kadardır. Bunu söylememin nedeni bu konuda beni derinden endişelendiren olaylara tanık olmamdır. Bir defasında film çekerlerken gözlemleme fırsatım oldu. Seyretmekten yorulunca oradan ayrıldım. Bir tek sahneyi 15 kez çektiler ve hala onun üzerinde çalışıyorlardı ben ayrılırken. Keşke Tanrı'nın halkı da kilise toplantılarının Mesih'in ismine yücelik getirmesi için bunlar gibi ellerinden geleni yapsalar diye düşündüm. Mesih'in işi elimizden gelenin en iyisini gerektirir. Neden önderlik ediyorsunuz? Neden ilahi söylüyorsunuz? Üstün olma sevdasında olduğunuz için mi? Bunu Tanrı'nın yüceliği için yapıyor musunuz? Birisinin önderlik etmesine ihtiyacımız olduğu kesin. Birisinin ilahi söylemesine ihtiyacımız var. Birisinin sözü öğretmesine de ihtiyacımız var. Birçok kişiye ihtiyaç var ama bir şey yapmadan önce yüreğinizi araştırın. Çünkü Diotrephes gibi üstünlük sevdasında olan bireyseniz bir kiliseyi yok edebilirsiniz. Eşimle birlikte o sırada bir pastörü olmayan bir kilisede hizmet ediyorduk. Toplantından sonra oradan ayrıldığımızda eşim bana önderlik eden adam hakkında önderlik etmekten çok hoşlanıyordu, öyle değil mi dedi. Ben de evet, gerçekten bunu çok seviyorum. Ve bu adam önderlik yaparken gerçekten de bir pastör arayıp aramadıklarını merak ediyorum diye yanıt verdim. Sadece önderlik etmekle kalmıyor, kiliseyi yok ediyordu. Gelenlerin sayısı oldukça azalmıştı. O kiliseye gelecek öndere acıdım çünkü o kişiyle sorunlar yaşayacağı da kesindi. Niçin bunları size açıkça anlatıyorum? İnsanlar dünyanın her yerinde aynı. Her insanda üstün olma, baş olma, önde olma sevdası var. Bu da insanların gururunu okşar. Gurur ise en yıkıcı eylemdir. Şeytanın düşmesine neden olan gururuydu. Rabbe yaklaşırken, ona hizmet ederken, dostum, yüreğimizi sınamalı, alçak gönüllülükle hizmetimizi sürdürmeliyiz. Amacımız, hedefimiz Rabbin sözünü doğru bir şekilde öğretmek, gerçekte kalmak ve sevgi içinde yaşamak olmalıdır. Yuhanna'nın vurguladığı da buydu. Şimdi elçi Yuhanna bu sorunu ele alacağını söyler. 3. Yuhanna 1. bölüm 10. ayet. Bunun için eğer gelirsem, bize yönelttiği haksız suçlamalarla yaptığı kötülükleri anımsatacağım. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor. Kabul etmek isteyenlere de engel olup onları kiliseden dışarı atıyorlar. Bunun için eğer gelirsem diyor. Ben bunun belirsizlik içeren bir eğer olduğunu sanmıyorum. Mektubun sonunda Yuhanna'nın oraya gitmeye niyeti olduğunu ve oraya gitmek üzere olduğunu görüyoruz. Ama yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Elçi Yuhanna eğer gelirse mi, bir şey olursa, bir engel çıkar da bu yolculuğu yapamazsam anlamında söyler ama niyeti gitmektir. Kafasında bu konuda hiçbir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı kötülükleri anımsatacağım. Hristiyanlıkta önemli sözcük gerçektir ve gerçek kendisini sevgiyle gösterir. Bu kadar basit ve bu kadar da önemlidir bu konu. Diotrephes, benliğin bir özelliği olan önde gelme sevdasındaydı. Kutsal ruhun meyvesi ise yumuşak huyluluktur ama Diotrephes bir diktatördü. Yumuşak huyluluğun zayıflık ve korkaklık anlamına gelmesi gerekmez. Birisi, sükut altındır ama bazen de sarıdır demişti. Kilisede çıkıp da Diotrephes'in aleyhine konuşan kimse olmaması ilginçtir. Musa yumuşak huylu bir adam sayılıyordu ama ayağa kalkıp İsrail oğullarıyla konuştuğunda bizim anladığımız anlamda bir yumuşak huylulukla konuşmuyordu. Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu otoriteyle konuşmaktaydı. Rab İsa yumuşak huylu ve alçak gönüllüydü ama tapınağa gidip orayı temizlemişti. Bu konuda konuşmam gerektiğini düşünmemin nedeni bu. Çünkü bildiğim kadarıyla kimse bu konudan söz etmemektedir. Bu tür şeyler kiliselerimize zarar verdiğinde birisinin bak kardeşim otur her şeyi mahvediyorsun. Her zaman üstün olma sevdasında olmamalısın. Alçak gönüllü olup başkalarının konuşmasına izin vermeyi öğrenmelisin demesi gerekir. Yuhanna bunun için eğer gelirsem yaptığı kötülükleri anımsatacağım der. Diotrephes bir inanlının özelliklerini yansıtmıyor. Belli ki gerçeğe sahip değildi. Bize yönelttiği haksız suçlamaları Diotrephes elçilerin ve özellikle de Yuhanna'nın etkinliğini tamamen yok etmeye çalışmasıydı. Elçi Yuhanna oraya geldiğimde onunla konuşacağım. Onun hakkında konuşacağım. Bu adamın haksız suçlamalarda bulunduğunu bildireceğim der. Bir defasında hizmet ettiğim kilisenin üyesi olan bir adam beni aradı. Sizin hakkınızda söylediğim şeylerden ötürü beni bağışlamanızı istiyorum derken ağlıyordu. Kiliseyi borç içinde bıraktığımı söyleyecek kadar ileri gitmişti. Ben hizmet ettiğim hiçbir kilisede hiçbir borç bırakmam. Gerçek şu ki o kiliseye epey bir ihtiyat akçesi bırakmıştım ama o daha başka birkaç kişiyle birlikte bunu hiç söylemedi. Bunun sonucu olarak yanlış düşünceler yayılmıştı ona. Benden seni bağışlamamı istemen gerekmiyor. Rab'den seni bağışlamasını istemen gerekir dedi. Zaten tövbe ettim ve Rab'le konuştum dedi. Ona şimdi benim hakkımda yalanlar söylediğin kişilere işin doğrusunu söylesen iyi olur dedim. O bir Diotrephes olmuştu. Bu adamcağız da önderlik etmeyi severdi. İşlerin kendi istediği biçimde yapılmasından hoşlanırdı. Duyduğuma göre değişmiş, başka bir kilisedeymiş ve iyi çalışıyormuş. Buna seviniyorum ama bir Diotrephes'ti. Oradayken onunla daha sert konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yuhanna Diotrephes'le konuşmayı tasarlıyorum der. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor. Kabul etmek isteyenlere de engel olup onları kiliseden dışarı atıyor. Adamı düşünebiliyor musunuz? Yuhanna'nın tavsiye ettiği adamlardan herhangi birinin konuk edenleri aforoz ediyor. Ne kadar korkunç bir durum. Bir kiliseyi mahvetmek istiyorsanız bunun gibi bir adam ya da bunun gibi adamlardan oluşan küçük bir grup olsun. O zaman kiliseyi kesinlikle dostum mahvedersiniz. Siz eğer istiyorsanız Yuhanna'ya sevgi elçisi diyebilirsiniz ama Rab İsa ona gök gürültüsünün oğlu diye hitap etti. Elçi Yuhanna bu kiliseye vardığında orada tam bir gök gürültüsü işitildiğini düşünüyorum. Çünkü Diotrephes'le konuşacağını söyledi. Diğer kiliselerin Diotrephes'le konuşmaması ve hakkında gereğini yapmaması oldukça üzücüdür. Çünkü devam etmesine izin verilirse kiliseyi mahvedecektir.